Ayrım 2, sayfa 19. 3. Çalgıcı Newton'un Amerika'da bile haberini almıştım. Kaç yıl önceydi? Geri dönmeyi düşünmüyordum daha. Demiryolu işçiliğini bırakmış, istasyondan istasyona giderek Kaliforniya'ya varmış ve güneşin altında uzanan tepeleri görünce evime geldim demiştim. Amerika'nın da ucu denizdi ve yine bir gemiye binmenin bu kez bir yararı olmayacaktı. Bu nedenle çam ağaçları ve bağlar arasında demir atmıştım. Benim elimde çapaya görseler bizimkiler gülerler diyordum. Ama Kaliforniya'da çapa kullanmıyorlardı. Daha çok bahçıvanlık yapıyorlardı. Burada Piemontelilerle karşılaşınca canım sıkıldı. Bana benzeyen, üstelik bana iyi gözle bakmayan insanlarla karşılaşmak için dünyanın öbür ucuna gitmeye değer miydi? Oradan kaçıp Auckland'da sütçülük yaptım. Gece körfez sularının ötesinde San Francisco'nun ışıkları görünüyordu. Oraya gittim, bir ay aç kaldım ve hapisten çıktığımda Çinlerin beterdi halim. Artık kendi kendime rastgele insanlar görmek için dünyayı dolaşmaya değer mi diye sordum. Tepelere döndüm yine. Bir süredir burada yaşıyorum ve bir kız bulmuştum. Seyitto yolundaki iş yerinde benimle birlikte çalışmaya başladığı beri hoşlanmaz olmuştum ondan. İş çıkışı benimle buluşmaya geldiği için sonunda da onu kasiyer olarak işe almışlardı. Ben domuz etini kızartır, bardakları doldururken tezgahın ötesinden bana bakıyordu. Artık gün boyunca. Akşamları dolaşmaya çıktığımda yüksek topuklu ayakkabılarıyla koşarak bana yetişiyor, koluma girip denize inmek, sinemaya gitmek için bir araba durdurmamızı istiyordu. Lokantanın ışıklarından kurtulur kurtulmaz yıldızların altında cırcır böceklerinin kurbağaların çamatasıyla baş başa kalıyorduk. Onu kırlara, elma ağaçlarının, koruların olmadı yol kenarlarındaki kısa otların arasına götürmek, toprağın üstüne yatırmak, yıldızların altındaki bu şamataya bir anlam kazandırmak istiyordum. Oralı olmuyordu. Her kadın gibi çığlıkla yatıyor, başka bir lokantaya gitmek istiyordu. Kendini elde etmek için Auckland'da bir odamız vardı, sarhoş olmak istiyordu. İşte böyle gecelerden birinde Newton'un adı geçti. Bu bir yolu bir adamdı. Daha ağzını açmadan, yapısından, yürüyüşünden tanımıştım onu. Kereste yüklü bir kamyonun sürücüsüydü. Dışarıda kamyona benzin doldururken benden bir bira istedi. Bir şişe şarap daha iyi olurdu dedim, dudaklarımı sıkarak, bizim oraların ağzıyla. Gözleri güldü ve bana baktı. Akşam boyunca konuştuk. Sonunda dışarıdan korna çaldılar. Nora kasadan kulaklarını dikmiş telaşlanmıştı. Ama Nora hiç Alessandria'da bulunmadığı için bir şey anlamıyordu. Arkadaşıma bir bardak kaçak bisküvi bile verdim. Memlekette sürücülük yaptığını, dolaştığı yerleri, Amerika'ya niçin geldiğini anlattı bana. Bu pisliği içtiklerini bilseydim. Doğrusunu istersen ısıtıyor insanı ama sofra şarabı yok. Hiçbir şey yok dedim, sanki aydasın. Canı sıkılan Nora saçlarını düzeltiyordu. Sandalyesinde geri dönüp radyoda bir dans müziği buldu. Arkadaşım omuzlarını kaldırdı, tezgaha doğru eğildi. Eliyle arka tarafı işaret ederek bu kadınlardan hoşlanıyor musun dedi. Tezgahı sildim. Suç bizde dedim. Burası onların memleketi. Hiçbir şey söylemeden radyoyu dinledi. Müziğin arasından kurbağa sesleri duyuyordum ben. Yerinden doğrulan Nora küçümseyerek adamın sırtına bakıyordu. Müzikleri de öyle dedi. O bizimkilere benziyor mu? Çalmasını bile bilmiyorlar. Ve bir yıl önceki Nizza yarışmasını anlattı. Bütün köylerden, Cortemilia'dan, San Marzona'dan, Canelli'den, Nevi'den bandolar gelmiş, çalmışlar, çalmışlar. İnsanlar oldukları yerde mıhlanıp kalmışlar. At yarışlarını ertelemek zorunda kalmışlar. Papaz bile dinlemiş dans müziğini. Daha iyi çalabilmek için de içiyorlarmış. Gece yarısı olmuş, hala çalıyorlarmış. Yarışmayı Nevi'nin bandosu Tiberio kazanmış. Ama tartışma çıkmış, itiş kakış olmuş, insanların başında şişeler parçalanmış. Ona göre birincilik Saltolu Newton'un hakkıymış. Newton'u tanırım onu. Bunun üzerine arkadaşım Newton'un nasıl olduğunu, ne yaptığını anlattı. O gece Newton'un bilinmeyenlere ders vermek için ana yola çıktığını ve hiç ara vermeden Kandramana'ya dek çalmış olduklarını anlattı. O da ay ışığında bisiklete gitmiş peşlerinden. Öyle güzel çalıyormuş ki evlerde kadınlar yataklarından fırlayıp alkışlıyorlarmış. Bunun üzerine bando susup bir başka parçaya geçiyormuş. Newton ortada klarnetle yol gösteriyormuş ötekilere. Nora klaksonu susturman için bağırdı bana. Arkadaşıma bir kadeh içki daha doldurup bu biyoya ne zaman döneceğini sordum. Elimde olsa hemen yarın dedi. O gece Auckland'a inmeden önce arabaların geçtiği yolun uzağındaki bayırın çayırına gittim bir sigara tüttürmek için. Ay yoktu, bir yıldız denizi vardı, bir de cırcır böceği ve kurbağa sesleri. O gece Nora'nın çimenler arasında uzanmaya kalkması bile yetmedi bana. Kurbağalar vıraklamalarını kesmeyecek, otomobiller hızla yokuş aşağı inmekten vazgeçmeyecek. Amerika yine bu yolun sonunda, körfezin dibindeki pırıl pırıl kentlerle sona erecekti. Karanlıkta bahçelerden, çamlardan gelen kokular arasında bu yıldızların benim yıldızlarım olmadıklarını anladım. Beni ürkütüyorlardı, tıpkı Nora ve müşteriler gibi. Yağ kırılan yumurtaların iyi bir ücretin kavun büyüklüğünde portakalların hiçbir önemi yoktu. Bu cırcır böcekleri bu kurbağalar gibiydiler. Buraya gelmeye değer miydi? Daha nereye gidebilirdim? Dalga kıranlardan mı atmalıydım kendimi? Niçin zaman zaman bir otomobilde, bir odada ya da bir çıkmaz sokağın dibinde boğazlanmış bir kız cesedi bulunduğunu biliyordum şimdi. Onlar da bu insanlar da çimenlere uzanmak, kurbağalarla dost olmak, bir kadın boyu uzunluğunda bir toprağa sahip olmak ve orada korkmadan gerçekten uyumak istemezler miydi? Hem burası büyük bir ülkeydi. Herkese yer vardı. Kadın da vardı, toprak da vardı, para da vardı. Ama hiç kimse yeterince sahip değildi bunlara. Hiç kimse nesi olursa olsun doymak bilmiyordu ve tarlalar, bağlar, park gibiydi. İstasyonlardaki gibi yapay tarhlar, kavrulmuş topraklar, dağ gibi demir yığınları vardı. Burası insanın benimseyip başını dinleyeceği ve başkalarına iyi kötü tanıyorsunuz beni. Bırakın da iyi kötü yaşayayım burada diyebileceği bir yer değildi. Beni korkutan da buydu. Birbirlerini bile tanımıyorlardı. O dağlardan geçerken hiç kimsenin oralarda hiç mola vermemiş olduğunu, bu dağlara hiç insan el değmemiş olduğunu anlıyordunuz. Bu nedenle sarhoşları dövüyor, hapse atıyor, ölüme terk ediyorlar. Yalnızca sarhoşları değil, kötü kadınları da var. Gün oluyor, adamın biri bir şey elde etmek, tanımak için bir kadını boğazlıyor, uykusunda başına bir kurşun sıkıyor, İngiliz anahtarıyla kafasını parçalıyor. Nora yoldan seslenerek kente gitmek istediğini söyledi. Sesi uzaktan cırcır böceklerinin sesine benziyordu. Neler düşündüğümü bilse diye aklımdan geçirince gülmemek için kendimi zor tuttum. Bu konular kimseye söylenmez, bir yararı olmaz. Bir sabah beni bulmayacaktı, hepsi bu. Ama nereye gitmeliydi? Dünyanın ucuna, en son kıyısına gelmiştim ve bıkmıştım artık. Bunun üzerine dağları bir kez daha aşabileceğimi düşünmeye başladım. 4. Nuto, Meryem Ana yortusu için bile klarneti ağzına almak istemedi. Sigara gibidir diyordu. Bıraktın mı tam bırakacaksın. Akşamları Angelo'ya geliyordu. Odamın balkonunda hava alıyorduk. Balkon meydana bakıyordu. Meydan cıvıl cıvıldı ama biz ay ışığının bembeyaz kıldığı damların ötesindeki bağları seyrediyorduk. Her şey nedenine inmek isteyen Nuto, bana bu dünyanın ne biçim bir yer olduğunu anlatır, benden insanların neler yapıp neler söylediklerini anlatmamı ister, çenesi balkonun parmaklığına dayanarak beni dinlerdi. Senin gibi çalgı çalmasını bilseydim Amerika'ya gitmezdim dedim ona. O yaşta nasıl olduğunu bilirsin. Birisiyle yumruk kumura gelmenin, eve sabaha karşı dönmek için bir kız görmen yeter. İnsan bir şey yapmak, bir şey olmak, tek başına karar verebilmek ister. Eskisi gibi yaşamak istemez. Hareketli yaşamak kolayına gelir. Bir sürü konuşma dinler. O yaşlarda böyle bir meydan dünyanın tümü demektir. Dünyanın böyle olduğu sanılır. Nuto susmuştu. Damlara bakıyordu. Kim bilir buralı kaç çocuk Kanelli'ye gitmek istiyordur dedim. Ama gitmiyorlar dedi Nuto. Ama sen gittin. Niçin? Böyle şeyler bilinebilir mi? Mora da bana yılan balığı adını taktıkları için mi gitmiştim? Bir sabah Canelli Köprüsü'nde bir otomobilin bir öküzü ezdiğini gördüğüm için mi, gitar çalmayı bilmediğim için mi? Mora da rahatım yerindeydi, dedim. Dünyanın her yerinde Mora gibi olduğunu sanıyordum. Değil, dedi Nuto. Herkesin durumu kötü burada ama kimse gitmiyor. Çünkü yazgı diye bir şey var. Sen Cenova'da, Amerika'da bir şeyler yapmak, alnının yazgısını öğrenmek zorundaydın. Alnımın yazısı mı? Oralara gitmem gerekmezdi bunun için. Belki de iyi oldu dedi Nuto. Para kazanmadın mı? Belki ayrımına bile varmadın bunun. Herkesin başına bir şeyler gelir. Başını kaldırmadan konuşuyordu. Sesi parmaklıklara çarparak yansıyordu. Dişlerini parmaklıklara dolaştırıyordu. Sanki oyun oynuyordu. Birden başını doğrulttu. Bir gün buralarda olanları anlatacağım sana dedi. Herkesin kendi alın yazısı vardır. Hiç önemi olmayan, kimseye kötülük yapmayan çocuklar, insanlar görüyorsun. Sonra gün geliyor onlar da. Konuşurken zorlandığını görüyordum. Tükürüğünü yutuyordu. Yeniden karşılaştığımızdan bu yana onu taşı gediğine koyan, hepimize ders veren, hep söyleyecek sözü olan Nuto'dan farklı düşünmeye alışamamıştım daha. Benim de ona yetiştiğim, artık deneyimlerimizin eşit olduğu aklıma bile gelmiyordu. Değişmiş gelmiyordu gözüme. Yalnız biraz daha yapılanmış, biraz daha az hayalci olmuş, kendi gibi yüzü de rahatlamış, ciddileşmişti. Cesaretini toplayıp sırtındaki yükten kurtulması için bekledim. Zaman verilince insanların içlerini döktüklerine tanık olmuştum hep. Ama o gece Nuto için dökmedi, konuyu değiştirdi. Baksana dedi, nasıl zıplıyorlar, nasıl sövüyorlar. Onları buraya getirip Meryem'e dua etmelerini sağlayabilmek için içlerini boşaltmalarına izin vermek zorunda papaz. Onları da içlerini boşaltmak için Meryem'e mum yakmak zorundalar. Kim kimi kandırıyor? Sırayla birbirlerini kandırıyorlar dedim. Yo yo dedi Nuto, papaz kârlı çıkıyor. Işıklardan fişeklerin, duacıların parasını, müziğin parasını kim ödüyor? Yortunun ertesi günü kim kıs kıs gülüyor? Enayiler bir avuç toprağı işleyebilmek için canları çıkıyor, sonra da ellerindekini kaptırıyorlar. Paranın büyük bölümünü gösterişten hoşlanan aileler ödemiyor mu? Peki bu aileler nereden alıyorlar parayı? Uşaklarını, hizmetçilerini, ırgatlarını çalıştırıyorlar. Ya toprakları, toprağı nereden alıyorlar? Niye kimin malı çok da kimin hiçbir şeyi yok? Nesin sen, komünist misin? Nuto suratını buruşturup gülümseyerek baktı bana. Bando'yu dinledi bir an. Sonra gözlerini benden ayırmadan mırıldandı. Bu köyde hepimiz cahiliz. Her isteyen komünist olamaz. Ginga diye biri vardı. Meydanda biber satardı. Komünist olduğunu söylerdi. İçer içer geceleri nara atardı. Böylelerinin yarardan çok zararı olur. Bize gereken cahil olmayan, adlarını nekelemeyecek komünistler. Ginga'nın kısa sürede defterini dürdüler. Kimse biber almaz oldu ondan. Bu kış gitmek zorunda kaldı buradan. Haklı olduğunu ama 1945 yılında demir tavındayken bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledim ona. Ginga'nın bile yardımını dokunabilirdi bu durumda. İtalya'ya dönerken bir şeyler görmeyi umuyordum. Bıçağın kabzası elinizdeydi. Benim elimde yalnızca keskiyle rende vardı dedi Nuto. Her yerde yoksulluk gördüm dedim. Sineklerin insanlardan daha iyi durumda oldukları yerler bile var. Ama yoksulluk baş kaldırmaya yetmiyor. İtici bir güç istiyor insanlar. Sizin itici gücünüz vardı. Sen de tepelerde değil miydin? Daha önce hiç sormamıştım bunu. Köydeki çeşitli kişilerden, biz daha 20'sinde basmadan dünyaya gelmiş delikanlılardan, bu yollarda, bu ormanlarda insanların can vermiş olduklarını öğrenmiştim. Birçok şey biliyordum. Bunları ona da sormuştum ama boynunda kırmızı mendil bağlayıp eline silah alıp almadığını sormamıştım. Bu ormanların dışarıdan gelmiş asker kaçaklarıyla, kentlerden kaçanlarla, öfkeli insanlarla dolmuş olduğunu biliyordum. Ve Nuto bunlardan değildi. Ama Nuto Nuto'dur ve neyin doğru olduğunu benden daha iyi bilir. Hayır dedi Nuto. Gitseydim evimi yakarlardı. Nuto Salto kıyısında bir mağarada yaralı bir direnişçiyi saklamış, geceleri yiyecek götürmüş ona. Anası anlamıştı bunu. Yadırgamamıştım. Nuto böyleydi. Daha dün yolda iki çocuğu bir kertenkeleyi eziyet ettiklerini görünce kertenkeleyi ellerinden kurtarmıştı. Hepimiz 20 yıl yaşlanmıştık. Kıyıya indiğimiz günlerde Sor Matteo bize böyle davransaydı ne derdin dedim ona. Kaç kuş yuvası bozduğunu biliyor musun? Cahillik dedi. İkimiz de yaptık bu kötülüğü. Bırak yaşasınlar hayvanlar. Kışın zaten çekmedikleri kalmıyor. İtirazım yok. Haklısın. Kaldı ki böyle başlayanlar sonra birbirlerini boğazlıyor. Köyleri yakıp yıkıyorlar. 5. Bu tepelerde güneşin nasıl yaktığını, çorak topraktan, kayalardan nasıl yansıdığını unutmuştum. Sıcaklık gökten inecek yerde, yerden yükseliyor. Burada topraktan yeşilliğini tüketerek kuru dala dönüşmüş asmaların dibinden. Hoşuma gidiyor bu sıcaklık. Bir kokusu var. Bu kokunun içinde ben de varım. Nice bağ bozumu, hasat, yaprak dökümü, nice tatlar, hala içimde taşıdığımı bilmediğim nice istekler var. Bu nedenle Angoya'dan çıkıp kırlara bakmayı seviyorum. Neredeyse yaşadığım gibi yaşamamış olmayı, yaşadıklarımı değiştirmek istiyorum. Beni gerçekten görüp de üzüm ya da başka bir şey satın almaya geldiğimi sananları haklı çıkartmak istiyorum. Burada köyde hiç kimse anımsamıyor beni. Irgatlık ettiğimi, piç olduğumu kimse bilmiyor. Cenova'da param olduğunu biliyorlar. Belki de benim gibi ırgatlık yapan bir çocuk kapalı perdelerin gerisinde canı sıkılan ve benim Kanelli tepelerini para kazanan, keyif süren, denizlerin ötesine giden aşağıdaki, dünyadaki insanların düşündüğüm gibi beni düşünen bir kadın vardı burada. Daha şimdiden birçok kişi yarı şaka, yarı ciddi çiftlik evi önerdi bana. Ellerim arkada dinliyorum onları. Bu konuların anladığımı hepsi bilmiyor. Son yılların çok verimli olduğunu ama şimdi tarla açmak, duvar örmek, kütük dikmek gerektiğini, bunları yapmadıklarını söylüyorlar. Nerede bu ürünler? Kazandığımız paralar dedim. Niye toprağa yatırım yapmıyorsunuz? Gübre. Onlara toptan gübre satmış olan ben konuyu kapatıyorum. Ama konuşma hoşuma gidiyor. Onlarla tarlalara gitmek, harman yerinden geçmek, ahıra bakmak, bir kadeh içki içmek daha hoşuma gidiyor. Gaminella'daki evi görmeye gittiğim gün yaşlı Valino'yu nicedir tanıyordum. Nuto onu meydanda durdurmuş, beni tanıyıp tanımadığını sormuştu. Kara kuru, köstebek gözlü bir adamdı. Kuşkuyla baktı bana. Nuto onun ekmeğini yemiş, şarabını içmiş olduğunu söyleyince de kararsız, şaşkın dikildi kaldı. Ona fındıkları kendisinin mi kestiğini, ahırın üzerinde yine çekirdeksiz üzüm veren asmaların olup olmadığını sordum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi söyledim. Valino asık suratını değiştirmeden su kıyısındaki toprağın gevşediğini, yağmurun her yıl bir bölümünün sürüklendiğini söyledi yalnızca. Gitmeden önce bana baktı. Nuto'ya baktı ve Nuto'ya "Bana uğra bir gün. Sızıntı yapan bir fıçı var." dedi. Sonra Nuto bana "Gaminella'da her gün karnın doymuyordu senin," dedi. Bu kez şaka yapmıyordu. Ama paylaşmak zorunluluğunuz yoktu. Şimdi villadaki kadın satın aldı orayı. Terazisiyle gelip ürünü paylaştırıyor. İki çiftliği, bir de dükkanı var kadının. Sonra da köylüler bizi soyuyor, köylüler ahlaksız diyor. O yoldan yalnız dönerken ortakçı olarak çalışan Valino'nun bütün bu yıllar boyunca 60 yıl mı yoksa daha mı az nasıl bir yaşam sürmüş olabileceğini düşünüyordum. Eşyalarını kendisinin bile olmayan bir arabaya yükleyip bir daha geçmeyeceği yollara düşerek kim bilir kaç evi, kaç tarlayı terk etmek zorunda kalmıştı. Oralarda yatıp kalktıktan, yiyip içtikten, sıcakta soğukta, çapa salladıktan sonra. Dul olduğunu biliyordum. Karısı bir önceki çiftlikte ölmüştü. Erkek çocuklarının büyüklerini de savaşta kaybetmişti. Bir oğluyla kadın akrabalarından başka kimsesi yoktu. Bu dünyada ne işi vardı artık? Berbo Vadisi'nden dışarı adım atmamıştı. Elimde olmayarak patikada durakladım. 20 yıl önce gitmemiş olsaydım benim yazgımın da böyle olacağını düşündüm. Ben dünyayı o bu tepeleri dolaşmış ama ikimiz de bu tarlalar benim, şu peykede yaşlanacağım, bu odada öleceğim diyememiştik. Harman yerinin karşısındaki incirin altına gelince otlarla kaplı iki sırtın arasındaki patikayı yeniden gördüm. Şimdi taş döşeyip basamaklar yapmışlardı. Çayırdan yola uzanan bayır eskisi gibiydi. Çalı yığınlarının dibinde kurumuş otlar, kırık bir sepet, çürümüş, ezilmiş elmalar, yukarıdan tasmasının bağlı olduğu tel boyunca havlayan köpeğin sesi geldi. Başımı basamakların üstüne uzatınca köpek kudurdu. Ayağı fırladı, ulumaya, yırtınmaya başladı. Merdivenleri çıkmayı sürdürüp sundurmayı, incirin gövdesini, kapıya dayalı bir tırmığı gördüm. Kapı mandalının aynı düğümlü ip sarkıyordu. Duvarın üstünde aynı yeşillik kümesi. Evin köşesinde aynı biberiye ve koku, evin kıyının çürük elmalarının, kuru otların biberiyenin kokusu. Yerde yatan bir tekerleğin üstünde gömleği, tek askılı pantolonu, yırtık bir çocuk oturuyordu. Bir bacağını uzatmış, öbür bacağını doğal olmayan bir uzaklıkla tutuyordu. Bir oyun mu oynuyordu? Güneşin altında bana baktı, elinde kurumuş bir tavşan postu vardı. Zaman kazanmak için cılız göz kapaklarını kapattı. Ben durmuştum. O ise göz kapaklarını kırpmayı sürdürüyordu. Köpek havlıyor, teli kopartmaya çalışıyordu. Çocuğun ayakları çıplaktı. Gözünün altı kabuk bağlamıştı. Omuzları kemikliydi ve ayağını oynatamıyordu. Birden dizlerimin ne çok yaralanıp kabuk bağlamış, dudaklarımın çatlamış olduğu geldi aklıma. Yalnız kışın tahta kundura giydiğimi anımsadım. Virgilia Ana'nın karınlarının yardığı tavşanları derilerini nasıl yüzdüğümü anımsadım. Elime işaret edip çocuğu çağırdım. Eşikte iki kadın belirdi. Biri çökmüş, çarpılmıştı. Biri daha genç ve kemikliydi. Bana bakıyorlardı. Valino'yu aradığımı söyledim. Bağırarak yokmuş, dereye inmiş. Kadınların az yaşlı olanı köpeğe bağırdı. Teli tutup çekti. Köpek hırıltılar çıkarttı. Çocuk tekerlekten doğruldu. Bacağına, enlemesine dayanarak zorlukla ayağa kalktı. Köpeğe doğru süzüldü. Topaldı. Kemikleri hastalıklıydı. Dizinin kolundan daha kalın olmadığını gördüm. Ayağını bir yükmüş gibi peşinden sürüklüyordu. 10 yaşında olmalıydı. Onu bu harman yerinde görünce kendimi görmüş gibi oldum. Sundurmanın altında, incirin arkasında, mısırların oraya baktım. Angelina ile Gila görünecekler mi diye. Ne olduklarını kim bilebilirdi? Eğer bir yerlerde yaşıyorlarsa bu kadının yaşında olmalıydılar. Köpek sakinleşmişti. Hiçbir şey demeden bana bakıyorlardı.